Ayrım 3.
Bu evlenmede onu ne çocuklar ne Adnan Bey'in 50 yılı korkutuyordu. Bunlar öyle küçük şeyler türündendi ki asıl sorunun şaşkınlığıyla hemen örtülüveriyordu. Eğer Adnan Bey herkese benzer bir adam olsaydı, eğer çocuklar her zaman babalarının yanında görülen, güzel giyinmiş, o güzel bebekler olmasaydı bu sorun çıkar çıkmaz omuzlarını silkecek, eniştesinin yüzüne bir kahkaha savurarak kaçacaktı. Ancak Adnan Bey ile evlenmek demek, Boğaziçi'nin en büyük yıllarından biri, o önünden geçilirken pencerelerinden avizeleri, ağır perdeleri, oyma Louis 15. çevi sandalyeleri, iri kalpaklı lambaları, yaldızlı iskemleriyle masaları, kayıkhanesinde üzerine temiz örtüleri çekilmiş mahun sandalıyla beyaz keki göze çarpan yalı demekti. Sonra Bihter'in gözlerinin önünde bu yalı bütün tantanasıyla yükselirken üzerine kumaşlar, danteller, renkler, mücevherler, inciler serpiliyor. Bütün o çılgıncasına sevilip de anlamayarak hep özlemde kalınmış şeylerden oluşan bir yağmur yağıyor, gözlerini dolduruyordu. Bihter pek iyi biliyordu ki annesinin unutulmayacak derecede süren eğlence hayatı kendisine parlak ve asıl kibar hayatını açacak bir evlenmeyi engelleyen bir sebepti. Firdevs Hanım'ın kızlarına, Melih Bey takımının artık sönmeye yaklaşmış anı parlaklığının bu son çiçeklerine, sonunda eniştesine, şu Nihat Bey'e benzer bir istekli çıkabilirdi. Düşüncesini eniştesine doğru geriye yöneltirken dudaklarında bir küçümseme çizgisi beliriyordu. Kendi kendine ahmak diyordu. Selanik rıhtımının birahanelerinde öğrenilmiş Fransızcasıyla kendisine meslek edinmek için İstanbul'a gelip de Bihter eniştesinin peykere sadece geçici bir tutkunluğun hükmüne boyun eğerek değil, biraz da belki asıl ailenin ilişkilerinden yararlanmak, İstanbul'un kibar hayatına karışmak isteğiyle koca olduğunu bildirdi. Sözün olanca gücünü veren bir söyleyişle ve bu kez açık sesle ahmak diyordu. Evet, sonunda işte böyle bir koca. Birkaç yüz kuruş aylık hısmından akrabasından bilinemez nereden ufak tefek yardımlar. Daha sonra bir çocuk, daha sonra Bihter ellerini birbirine sürterek, daha sonra hiç diyordu. Birden aklına bir şey geldi. Peyker'in karşı çıkmasına karşılık eniştesine bu evlenmeye taraflı oluşu yargısına vardı. Bu evlenme ona yararlı olabilir. Adnan Bey'in sözünün geçerliliğinden, onurundan bir yarar bekleyebilirdi. Eniştesinin her türlü duygulanmaları susturacak derecede çıkarına gözettiğine inanıyordu. Onun bu konuda kendisine bir destekçi olabileceğine karar verdikten sonra kardeşini düşündü. Zavallı Peyker. Adnan Bey'in adını duyduktan sonra ne tuhaf oldu. İşte bu işe engel olmak isteyeceklerden biri daha. Bu kez anneme çok iyi bir yardımcı var ama... Cümlesinin aşağısını Bihter kafasında tamamlamaya gerek görmedi. Ayağa kalkarak yeniden pencereden mini mini bahçeye baktı. Şimdi böyle yukarıdan şu özenilerek düzenli tutulmaya çalışılan bahçeciye bakarken gözlerinde hülyasının yüksekliklerinden alçaklara düşen bir horlama bakışı vardı. Bu köşecikte, şu yoksul evceğizde her zaman bir gidişle gelen gidene benzeyen saatleri sürükleyerek geçen günleri, 22 yıllık hayatını bir an içinde gördü. Bütün eğlenceler, gezintiler, belki o zamana kadar sevile sevile yapılıp giyinmiş giysiler, 22 yıllık hayatının en güzel anıları bile birden gözünde adi ve horlanacak hiçler derecesine indi. Sonra kendisini düşündü. Gözlerinin önünde kendi yüzünü, kendi boyunu bosunu, saçlarını, yolda geçerken görenlerin bakışlarından sevgiler saygılar toplayan o zarif, seçkin bütünü gördü. Bu hayali gözlerini süzerek gülümsedi. Bu güzelliğe eşlik eden ufak tefekleri birer birer kendi kendisine saydı. Firdevs Hanım'ın hiçbir zaman bir anne dikkat ve özenlerini duymayan ve bir kadının safsaklamalarına, umursamazlıklarına karşın bu aileye özgü yaratılıştan gelen bir bilgiçlikle Bihter de hemen her şeyden bir parça bilirdi. Dergileri karıştıracak, öyküler okuyacak derecede Türkçe, Beyoğlu dükkanlarında harcanacak kadar Fransızca, üstelik her vakit Trabya'dan tutulmuş hizmetçi kızlardan öğrenilen Rumca bilir, piyanoda valsler, kadriller, romanslar çalar, gerekirse büyük bir ağırbaşlılıkla, duygulanarak okuduğu şarkılara hemen kendi kendine öğrenilmiş udu ile pek güzel eşlik ederdi. Bunlar öyle bir beyinler üstünlük oluşturuyordu ki onun emellerini herhalde bir Nihat Bey derecesinin üstüne kadar sürüklemek için yeterliydi. Ama annesinin yaşayış biçimi, bütün ailenin öyle tanınmışlığı o emelleri kapayan birer engel halinde yükseliyordu. Böyle kendisine emellerinin gerçekleşmesi umudunu besleyebilmekten engelledikleri için ailesinde yüreğinde derin bir düşmanlık vardı. Oo, şimdi onlardan ne güzel bir öc alma fırsatı bulmuş olacaktı. Artık tamamıyla karar vermişti. Bu kararından döndürülebilecek hiçbir güce yenik düşmeyecekti. Odasında gezindi. Geçerken aynada kendisine gülümsedi. Orada artık kocasız kalmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmış zavallı Bihter'i değil, Adnan Bey'in eşini sanki selamlamış kutlamıştı. Yeniden penceresine geldi. Bir sarmaşık pancurun arasından girerek ona gülüyor gibiydi. Bundan ince bir filiz kopardı. Düşüncelerinin ateşi arasında ucunu ince gibi küçük ve beyaz dişlerine götürdü. Onu ısırarak artık odaya çöken karanlığın içinde dalgın dalgın gözleri süzüldü. Bahçenin çiçeklerine, çimenlerine baktı. Bahçe şimdi değişmiş, hayallerinin türlü renklerle sergilendiği bir yer olmuştu. Artık bahçeyi değil, gözlerinin önünde küme küme yığılmış kumaşları, bunların üzerine dökülen mücevherleri görüyordu. Burada bir gökkuşağı parçalanmış. Ondan yeşil, mavi, sarı ve al ipek tufanları serpilmişti. Ve bu renk fıskiyesinin üstüne zümrütlerden, elmaslardan, firuzelerden oluşmuş güneş parçaları dökülüyor gibiydi. İşte, işte bütün o çılgıncasına sevilip de anlamamış şeyler. İşte onlar isteğinin kabzası önünde en küçük bir emeline boyun eğmiş ve hazır bekliyor. Renkli gözleriyle onu çağırıyordu. Ah, o zarifliği sadelikle şaşırtmaya zorlayıp da bu anlamayan şeylerin acısını, gizli hayal kırıklığını saklamak için yapmacık bir tiksinle öğreten yoksul hayat. Artık o hayattan, bunları görmemek için gözlerini kapamaktan usanmıştı. Onlar çarşıya çıktıkça değerli bir mücevheri ağır bir kumaşı kaba oluşlarıyla suçlayarak ellerinin öfkeli bir hareketiyle iterlerdi. Evet, iterlerdi ama Bihter'in yüreğinde bir şey kopardı. İşte şimdi hayal mahşerinin güzellikler tufanı gözlerini doldururken bütün çarşılarda vitrinlerin önünde annesiyle, kardeşiyle uzun uzun duruşlarını aklına getiriyordu. Hemen her geçişlerinde şurada burada dururlar, sersem şaşkın bir sessizlikle birbirlerine göstermeyerek, aralarında görüş alışverişi yapmayarak bunlarla kendilerine bir göz şöleni çekerlerdi. Bihter şu gerdanlığı boynuna takar, öteden bir pırlanta bileziği koluna geçirir, bir mini mini serçenin gagasında nohut kadar incisiyle saçlarının arasında yerini belirler, 5 dakikalık bir kendinden geçmişlik içinde böylece hayalinde süslenir, sonra buradan ayrılırken kolunda şıngırdayan gümüş halkaları, ince altın zinciri koparıp atmak isterdi. Bugün bunların hepsinin gerçekleşebileceğini düşünürken yaşayışının miskinliği daha bir ortada ve daha bir açık seçiklikle belirleniyor. Sanki bir hülya onu hayatının yoksunluklarını daha sağlıklıkla ve sadıklıkla gösteriyordu. Bugünün gerçeğini hülyasının tantanasına alışan gözleriyle seyrediyordu. Üstündeki giysilerden, çevresindeki eşyadan yoksul bir yakınma yayılarak onu tedirgin edici bir hava içinde kucaklıyordu. O eskilikleri saklanmak için üzerlerine işlenmiş şeyler, atılan sandalyeleri, çatlamış eski ceviz dolapla yaldızlara silinmiş demir karyolayı, pencerelerden üzgün ve hastalıklı bir eskimişlik haliyle sarkan perdeleri, artık hoş göstermek için ustalığın yeterli olmadığı bu şeyleri uzak bir miskinlik dünyasının bir daha görünmemek üzere terk olunan andaşları gibi görüyordu. Sonra birden bu dünyanın yanında taptaze, altın yaldızlı pasparlak bir konağın koridorları, odaları açılarak ışıklar içinde kaynıyordu. Bunların içine kendisince beğenip de anlamamış şeyler alacaktı. Hep birer birer aklına gelen biblolardan, vazolardan, tablolardan, saksılardan, o bin türlü şeylerden yığılacak duvarları, odaları doymak bilmeyen bir istek bolluğuyla örtecekti. Demek Adnan Bey'le evlenmek, bütün bu şeyleri yapabilmekti. İşte... Yemin ediyordu ki onu ne annesi ne kardeşi, dünyada hiçbir kimse bu hülyalarına kavuşmaktan alıkoyamayacaktı. Kapısına vuruldu. Katina'nın sesi haber verdi. Sofra hazır. Bihter odasından çıkınca Katina'nın genç, şakrak yüzünde bir gülümsemenin sevinçle dolu anlamını sezinledi. Ne gülüyorsun? Dedi Katina. Oh, ben anlamadım mı? Bilseniz küçük hanım ne kadar seviniyorum. Sonra ufak ufak parlak siyah gözlerini Bihter'e süzerek, ''Beni birlikte götürürsünüz değil mi?'' Bihter karşılık vermedi. Bu genç kızın ağzında şu olayın bir sevinç sebebi olarak yinelenmesinden yüreğine bir fazla güç geldi. Bu evlenmenin dışarıda yaratacağı etkilerine şu katıksız sözler sağlam bir belge değeri haline almıştı. Sofrada Adnan Bey'den söz edilmemek için Firdevs Hanım her şeyden söz ediyor ve bu konulara gözlerini tabağın içinden ayırmayarak somurtkan Bihter'i de karıştırmak, sanki onunla açıkça bir kavganın önünü alacak bir barışıklık kurmak istiyordu. Kalenderde görülen giysi biçimlerinden, Yeniköy'e doğru geçen bir arabanın demir kırı hayvanlarından, mızıka çanırken bastonunu sallayarak ıslıkla tembo tutan ceketinin yan cebinden kırmızı ipek mendili taşmış bir beyden söz etti. Bihter annesinin bu gevezelikten maksadını anlıyordu. İlk kez olarak annesiyle önemli ciddi bir savaş yapmak gerekeceğini sezinledi. Birden gözlerine kendine çeken bir gücün etkisiyle başını kaldırdı. Eniştesiyle bakıştılar. Bu adamla aralarında büsbütün sinilemeyen bir yabancılık kalmış, onları iki kardeş haline getirecek olan içtenlikli bir ilişkiyi yasaklayan istek dışında elde olmayan bir ürküntü Bihter'i kız kardeşinin kocasından uzak tutmuştu. Bu uzaklıkta bedensel bir tiksintiye benzeyen bir şey vardı. Ara sıra onun kendisiyle göz göze gelmesinden, gezinti yerlerinde yabancıların ısrarlı kendisini gözlemelerine karşı titremeyen bakışı, ufak bir tedirginlik titreyişiyle ayrılmaya gerek görürdü. Bu gece gözleri karşılaşınca Bihter bakışını çevirmedi. Eniştesine ısrarlı ve onunla bir birleşme anlaşması yapan derin bir anlamla baktı. Onun gözlerinde kendisine itaat eden bir bakış, bir teslim oluşu gördü. Böyle yalnız gözlerinin sade bir bakışıyla aralarında bir anlaşmanın imzası anlık verilmiş oldu. Nihat Bey bir ara ufak bir konuşma duraklamasından yararlanarak Firdevs Hanım'a sordu. Adnan Bey konusunda önem vermediniz. Firdevs Hanım önce işitmemiş gibi, Katina dedi, sürahiyi alıversene. Sonra damadına baktı. Önem verilecek bir şey değil ki. Önce yaşlarda bir oran yok. Ondan sonra çocuklar. Firdevs Hanım söylerken Peyker kocasına konuşmayı sürdürmesini yasaklayan bir öfke el bakışı ile bakıyordu. Yemek ağır bir sessizlikle bitti. Firdevs Hanım'ın alışkanlığıydı. Sıcak gecelerde yemekten sonra şehrin işine çıkar ve burada uzun sandalyesine yatarak denizin bitmez tükenmez mırıltılarını dinlerdi. Nihat Bey iki günden beri kuşaklara çözülmemiş gazeteleri açıyor, Peyker konuyu istenilmeyen ortamlara sürüklemekten çekinerek ve sessizliği yerleyerek sarı kalpaklı bir lambanın altında bir koltuğa gömülmüş, gözleri yarı kapalı düşünüyordu. Bihter biraz dolaştı. Bir şey bahane ederek bir ara odasına gitmek için kayboldu. Sonra gene geldi. Bu gece onda bir duramamazlık vardı. Aklına gelen şeyi erteleyip daha uygun bir zamana atmak imkanı bırakmayan bir tez canlılıkla yapılması gereken şeyleri hemen yapmak için bir gereksinme içindeydi. Şeyin işinin açık kapısından taze, ferahlatıcı bir hava tül perdeleri şişerek içeriye giriyordu. Perdeler açıldıkça uzaktan annesinin beyaz bir gölge belirsizliğiyle sandalyeye uzanmış varlığını görüyor, hemen oraya gitmemek için şeyin işinden gözlerini çeviriyordu. Ortada masanın üstünde eski dergileri karıştırmak, resimleri seyretmek istedi. Ama bunları bir karartı içinde görüyor, kafasında birbiri ardınca vuran bir ses ona, ''Niçin şimdi değil de sonra? Eğer bu gece soruna bir karar verilmeyecek olursa sabaha kadar uyuyamayacaksın.'' diyordu. Annesiyle görüşmekten gittikçe artan bir korku artık yüreğine ufak çarpıntılar vermeye başlamıştı. Pek iyi biliyordu ki bu gece şimdiye kadar aralarında söylenmekten çekinilmiş ağır şeyler söylenecekti. Birden kendi kendisini bu denli korkak olduğu için kınadı. Peyker gözlerini kapamış uyuklarken eniştesinin yüzüne bir duvar çeken gazetesinin önünden geçti. Sofranın ta öbür ucuna şeyin içine kadar hafif adımlarla yürüdü. Başını kapının tül perdelerinin arasından soktu. Size eşlik etmeye geliyorum anne dedi. Hafif bir rüzgar önlerinde denizi okşayarak koyu siyah yığınları, koyun karanlık sularında çalkalanan sandalların, gemilerin uzayan gölgelerini kırık ve bezgin atılımlarla kıyıya kadar uzatmaya çalışıyordu. Bihter annesinin yanına açılır kapanır küçük iskemleye oturdu. Halinde bir sokulganlık, annesinin dizinden ayrılmayan çocuklara özgü bir şey vardı. Yavaşça kolunu annesinin dizine koydu. Üstünde iri siyah bir yığın biçiminde duran saçlarıyla başını kolunun üzerine dayadı. Gözleri bu karanlık gecede sönük sönük, dargın dargın süzülen bir yetim gamlılığıyla ıslak kirpiklerinin titreten birkaç ışık parçasına dalarak bir süre kökleri seyretti. Bir gece kuşunun perişan, kırık uçuşu gözlerini bir ara sürükleyip götürdü. Annesi uyuyormuş gibi ona bir söz söylememiş, sanki orada varlığından habersiz olmuştu. Bir ara Bihter başını kaldırdı. Karanlıkta annesinin gözlerini görmek isteyerek uzandı. Tül perdelerin arasından süzülerek yavaşça şeyin içine dökülen sofanın ışığı altında anne kız birbirlerine baktılar. Bihter gülümsüyordu. Sonra yavaş, hafif saçlarının arasından kayıp kaçan rüzgara benzer bir sesle "Anne," dedi. "Niçin Adnan Bey konusuna önem vermediniz?" Firdevs Hanım kuşkusuz böyle bir soruyu bekliyordu. Doğrulmayarak o da yavaş sesle karşılık verdi. "Sebebini sanırım senin yanında söylemiştim." Bihter gülerek omuzlarını silkti. "Evet, ama onlar sizin açığa vurduğunuz sebepler o kadar hafif şeyler ki, bu evlenmeye razı olmamanız için bilmem yeterli midir?" Firdevs Hanım yavaşça doğruldu. Şimdi seslerini gizli bir fırtına saklar gibi uyanmaya başlayan içten kaynayan heyecanı tutmak isteyerek ikisinin de dudaklarında bir kısıklık vardı. Bihter başını kaldırmıştı. Annesinin dizinden kolunu çekti. "Seni bu evlenmeye pek istekli görüyorum Bihter." Bihter kesinlikle olacak bir çekişmeyi elden geldiğince geciktirmeye çalışan bir sesle karşılık verdi. "Evet, çünkü daha iyi bir fırsat çıkabileceğine artık umut kalmadı. Öteki kızının son bir Nihat Bey'i zorla bulabildiğini pek iyi anımsarsınız. Şimdiye kadar benim için de size bir başvuru olduğunu bilmiyorum." "Firdevs Hanım, beni şaşırtıyorsun Bihter," dedi. "Ne olursa olsun gelin olmak için bu kadar acele ettiğini bana bildirmiş olsaydın." Konuyu sessizlik içinde tamamlamak için Bihter kendini bilemiş olmakla birlikte her fırsatla parlamaya hazır olan huyuna yenik düştü. Keskin bir sesle, "Oh, şaşacak bir şey yok anne," dedi. 22 yaşında bir kız, birinci olarak bir kabul edilecek evlenme önerisi karşısında bulunur da, sonunda görüşünü bildirmeye gerek duyarsa acele etmiş olmaz sanırım. Saklamayıp açığa vurunuz ki Adnan Bey'i geri çevirmek için gösterdiğiniz sebepler belki başka bir kız için düşünülebilir. Ama suç kendisinin olmadığı halde kim bilir nasıl sebeplerle koca bulmaktan umudunu kesen bir kız. Bihter'in sesine gittikçe sinirli bir titreme geliyordu. Boğazın durgun sularını yararak Karadeniz'e doğru yol alan büyük bir yük gemisinin gürültüsü Bihter'in son sözlerini boğmuştu. Firdevs Hanım şimdi büsbütün doğrulmuştu. Anne kız karanlıkta birbirini boğmak isteyen iki düşman gibi yüz yüze, soluk soluğa, gözleriyle birbirini araştırarak duruyorlardı. Firdevs Hanım sordu. "Ne vakitten beri kızlar annelerine karşı evlenme konusunda rahat rahat söz etmeye başladılar?" Bihter 5 dakika önce pamuk pençeleri altında tırnaklarını saklayan bir kedi sokulganlığıyla gelen bu kız artık silahlarını çıkarmıştı. Hemen karşılık verdi. "Anneler anlaşılmayacak sebeplerle kızlarının evlenmelerine engel olmaya başlayalıdan beri." "Bihter, annene karşı kullanılacak dili belirleyemiyorsun. Sana daha çok terbiye verdim sanıyordum." Artık çekişmeyi açık bir savaş olmaktan alıkoyacak bir güç kalmamıştı. Sesleri yükseliyor. Sonunda fırtına patlıyordu. Sofadakiler Nihat Bey ile Peyker belki içtebilirlerdi. Bihter daha çok yaklaştı ve soluğu annesinin tenine dokunarak konuştu. "Bunu terbiye eksikliğinden çok kızlarınıza sevgi, saygı duygusu vermemiş olmanıza yüklemeniz doğru olur. Çok üzgünüm ki size ilk kez olarak belki bir daha unutamayacak şeyleri söylemek zorunda kalıyorum. Ama suç sizin. Kızınızı azarlamadan önce bir kez size sesleniyorum. Kendinizi düşününüz. Adnan Bey'i niçin geri çevirdiğiniz tamamıyla biliyor musunuz? Yaşıyla çocukları için diyeceksiniz. Nihat Bey'in de yaşı 50 miydi? Onun da çocukları var mıydı? Oysa bugün bana yapmak istediğiniz şeyi o zaman Peyker'e de yapmıştınız. Sonunda yenik düştünüz. Bu kez gene yenik düşeceksiniz. Ama bu yeniklik size daha acı geliyor. Çünkü..." Firdevs Hanım hırsından boğularak sordu. "Çünkü..." Bihter şimdi karşısındakinin acı duymasından zevk alan, yaraladıktan sonra bıçağını yaranın içinde kanatarak çeviren bir vahşilik acımasızlığıyla söylüyordu. "Çünkü işitmek istiyorsunuz öyle mi? Çünkü ben bu evde birisini bilirim ki eğer Adnan Bey onu istemiş olsaydı..." Firdevs Hanım da artık tutulabilmesi mümkün olmayan bir öfke taşıp kabardı. Elinin tersiyle Bihter'in ağzındaki cümlenin aşağısını durdurmak isteyerek çarptı. Bihter bir çılgın gibi iki ellerinin bir kasılışı ile annesinin iki ellerini tuttu ve dişlerinin arasından ıslık çalan bir sesle "Evet, onu istemiş olsaydı," dedi. "Koşacaktı, sevincinden çıldırarak koşacaktı." Firdevs Hanım kendisini sandalyesine salıverdi. 5 saniye önce hastalıklı sinirlerinde kalan bir güç artığıyla isyan ettikten sonra yeniden bir dermansızlık, onu bir süreden beri her konuşmada yenik düşüren çocukça bir dermansızlık karşılık vermekten engelledi. Gözlerine yaşlar doldu ve bütün hayatının cezası bu gece kızının ağzından dökülen bu kadın, orada karanlık gecenin içine birer hüzünlü damlayla ağlayarak dökülüyor sanılan gökyüzünün sönük, dargın yıldızları altında uzun uzun ağladı. Bihter birden onu ağlıyor görünce istemeksizin, düşünmeksizin, belki iki öpücük arasında bitirebilmek umuduyla başlanıp da gözyaşlarıyla bitirilen bu çekişmenin sonucuna kadar dolmuşturuyordu. Karşıda kırmızı fenerin ateşten bir yılan gibi kıvranıp uzanan ışığına dalarak başını çeviremiyordu. Sorunda üstün geldiğinden güvenliydi. Ancak bunlar şimdi ona da ağlamak isteği veriyordu. Bir şey söyleyecek olursa kendisini tutamayacağından korkuyordu. Dudaklarını ısırarak kıyıyı küçük küçük şamarlarla tokatlayan dalgaların çırpıntısı arasında annesinin iri iri soluklarını işiterek durdu. Yüreklerinde anneyi çocuklarına bağlayan sevgi ve saygı ilgisi kurulamamış bu iki varlık, iki düşmana benzeyen bu anne ile kız derin, ağır, soğuk, sanki aralarında yatan bir tabutun yasından gelen bir sessizlikle hareketsiz kaldılar. İkisinin arasında kırılmış bir şey, ancak ortada gerçekleşmiş bir evlenme vardı. Bu gece Bihter odasına bir utku sevinciyle girdi. Şimdi artık gerçekleşeceğinden güvenli olduğu hayaliyle yalnız kalmak için acele ediyordu. Üstündeki şeyleri koparıp atmak isteyen ellerinin hızlı hareketleriyle soyundu. Omuzlarından kayan gömleğiyle pencereye kadar gitti, panjurları çekti, camı indirdi, kandili yaktı, mumunu söndürdü. Yatağının kenarına oturarak çoraplarını çekip attı. Her şeyden uzak, her şeyden ayrı, yalnız Hülyasıyla birlikte kalmak için yatağına girdi, eliyle cibinliği çekti. Ötede kandilin titrek ışığı odanın sırdaş gölgeleriyle boğuşuyor gibiydi. Masanın üzerinde şişelerin irileşen, oran dışında şişen gölgeleri odanın döşemesine dökülüyordu. Şimdi Bihter yatağının içinde gerçekle hayal kurmanın arasında cibinliğinin duvarını çekerek yatıyor, odanın sessizliğinde bir soluğu uçmaya başlıyordu. Yalnız ufuklardan bir parça güneş istemek için yuvasının kenarında bekleyen beyaz bir güvercin yavrusu gibi yataktan cibinliğin arasından küçük tombul bir ayak sarkıyor, sinirli bir hırçınlıkla sallanarak şu çapkın bir çağrış anlamıyla sanki bu emel yatağına bölük bölük düşler çağırıyor. Evet diyordu, buraya geliniz. Tantanalı yalılar, beyaz kikler, mahun sandallar, arabalar, kumaşlar, mücevherler, bütün o güzel şeyler, bütün o altın yaldızlı emeller. Siz hepiniz buraya geliniz. 2. Bugün Adnan Bey açık sarı boyalı yalıdan çıktıktan sonra mahun sandalına yüreğinde büyük bir hafiflikle atlamıştı. Kendisini aylardan beri içinden çıkılmaz, ne yapsam, nasıl etsemler arasında yoran bir başvuru işte sonunda yapılmış, onun yüreğini ezen ağırlığı, sanki göğsünün üzerinden büyük bir taş gibi sonunda kalkmıştı. Ama sandalında kendisini yalnız bulduktan sonra bu hafifliğin arasında ufak bir çarpıntıyı duydu. Bugün alışkanlığının tersine olarak işte sandalda yalnızdı. Nihal ile Bülent babalarına eşlik etmiyorlardı. Ancak onların boş kalan yerinde iki masum, şaşalanmış yüzün gölgeleri titriyor, mini mini iki ses, iki çekingen, kararsız çocuk sesi. ''Bey baba'' diyordu. ''Nereden geliyorsunuz? Ne yaptınız?'' Evet, ne yapmıştı? Şimdi uzaktan, akşamın son ışıkları içinde yeşillikleri gülümseyen karşı tepelere bakarak o da kendi kendisine bu soruyu soruyordu.